Modası'nın adresi Koçtaş.com.tr'nin sunduğu Mitolojik İnciler başlıyor. Merhaba mitoloji meraklıları. Bu bölümde biraz ünlü Viking kahramanlarını, krallarını konuşalım istedim. Tabii bunlar yine doğaüstü yaratıklar ve araçlar, konuşan hayvanlar, kurban isteyen tanrılar, büyü, entrika ve intikam dolu efsanevi olaylar. Bu bölümde 3 farklı efsane dinleyeceksiniz. Normalden çok daha uzun bir bölüm olacak ama kendinizi hikayelerin akışına bıraktığınızda sıkılmadan dinleyeceğinize eminim. Bunu bir seri şeklinde yapmayı düşünüyorum çünkü bir bölüme sığmayacak kadar çok hikaye var. Şimdi biraz acıklı ve intikam dolu bir hikayeyle başlayalım. 1. Völund'un intikamı. Finn kralının 3 oğlu vardır. Bunlardan birinin ismi de Völund'dur. Hikayenin baş kahramanı o. Kafanızı çorba etmemek için diğer isimleri vermeyeceğim. Bu 3 erkek kardeş bir gün bir göl kıyısında yürürken gölde yüzen 3 kadın görürler. Hemen kıyıda da kuğu tüyünden yapılmış pelerinler duruyordur. O yüzden bu 3 kadının Odin'in hizmetkarları olan Valküriler olduğunu anlarlar. Çünkü Valküriler kuğu kılığına girip dünyada dolaşabiliyorlardır ve istediklerinde o pelerinleri çıkarıp insan gibi etrafta yürüyebiliyorlardır. 3 erkek kardeş Valkürlerle tanışırlar. Hepsi birbirinden hoşlanır ve kadınları da ikna edip onları eve götürürler. Hepsi bir Valkürüyle evlenir. Hep beraber güzel zamanlar geçirirler. Ama bir süre sonra Valkürlerin canına tak eder. Çünkü artık savaş ortamını özlemişlerdir. Miğferlerini giymeyi, mızraklarını ve kalkanlarını kullanmayı özlemişlerdir. O yüzden bir gün ansızın uçup giderler. Başka bir versiyona göre de savaş çıktığı için Odin onları çağırmıştır. Erkek kardeşlerden Völund eşini kaybedişiyle çok sarsılır. Her gün onun geri dönmesini bekliyordur. Bu sırada kendini altın ve benzeri değerli madenleri işlemeye verir. Zaten Völund'un diğer adı da Demirci Vaillant'tır. Völund sert madenleri işlemekte ustadır. Göz alıcı mücevherler tasarlar. Altına şekil verip üstüne değerli taşlar yerleştirir ve ortaya şahane yüzükler çıkarır. Bir gün kendine 700 yüzük hedefi koyar. Yüzükleri bitirince bir ipe dizer ve evin içinde bir yere asar. Sonra da avlanmak için dışarı çıkar. Bu sırada onun işçiliğinin namını duyan Nidud adındaki açgözlü bir kral adamlarını da toplamış pusuda bekliyordur. Völund evde yokken eve girerler. Kral onun yaptığı mücevherlere hayran kalır. Yüzüklerden bir tanesini ipten alıp parmağına takar. Sonra adamlarıyla beraber tekrar saklanır. Völund eve geri döner, bir ayı avlamıştır. Ayının etini kızartmak için ateşe atar. O sırada yüzükleri sayayım bari der. Sayar sayar ama bir eksik çıkıyordur. Heyecanlanır. Valküri eşinin geri geldiğini düşünür. Kesin birini beğendi, aldı parmağına taktı diye sevinir. Evde onu arar arar ama bulamaz. Sonunda yorulup oturduğu yerde uyuyakalır. Uyandığında hareket edemediğini fark eder. Ellerinde ve ayaklarında prangalar, zincirler vardır. Ağırlıklardan kurtulmaya çalışsa da yapamaz. Kim beni zincirledi diye sinirle bağırır. Kral Nidud ortaya çıkar. Sen hangi cüretle bana ait olan bu kurt vadilerindeki hazineleri dilediğince kullanırsın diye onu azarlar. Völund, bunların hepsi benim, bana ait diye cevap verir. Kral onun daha fazla konuşmasına izin vermez, onu zorla sarayına götürür. Kılıcını ve değerli tüm eşyalarını alıp kendi hazinesine koyar. Evinden aldığı yüzü de kızına verir, o takar. Völund sarayda tutsak gibi yaşamaktadır ve olanlar için çok kızgındır. Kraliçe ondan korkar ve Kral Nidud'a ne zaman ondan aldığın kılıcı ve kıza verdiğin yüzüğü uzaktan görse bu adamın gözleri bir yılan gibi parlıyor. Bu adam bizden intikam almak için her şeyi yapabilir. En iyisi ayaklarını kestirip onu bir adaya gönder der. Bu fikir krala mantıklı gelir. Völund'un dizlerinden aşağısını kestirip onu bir adaya kapatır. Yanına krala mücevherler yapması için işleyeceği değerli madenler ve onu gözetleyecek adamlar bırakılır. Onun dışında Völund bu adada yapayalnızdır. Yürüyemiyor ve sevdiği işi sadece krala kölelik şeklinde icra edebiliyor. Başka bir yere kımıldayamıyordur. Öyle büyük bir depresyondadır ki neredeyse hiç uyumuyor. Bütün gün sadece mücevher tasarlıyordur. Bir yandan da içinden sürekli buradan kaçıp Kral Nidud'dan intikam almanın yollarını düşünüyordur. Ama bu çok zordur. Çünkü kral kendisinden başka kimsenin onu ziyaret etmesine izin vermiyordur ve adanın her yerinde kralın askerleri kol geziyordur. Ayrıca da Nidud'un dizlerinden aşağısı yoktur. Ama bir gün kralın iki oğlu Völund'un ününü duyup onu ziyaret etmek isterler. Bunun için babalarından özel izin alıp adaya giderler. Völund'un tasarladığı mücevherleri görmek için can atıyorlardır. Völund onları hoş karşılar, onlara yaptığı takıları, mücevherleri gösterir. Çocuklar gördüklerine bayılırlar, bu ziyaretten çok memnun kalırlar. Völund bunu fark edince onlara şöyle der: "Eğer yarın kimseye haber vermeden buraya gelebilirseniz, elimdeki en değerli mücevherleri krala göndermek yerine size veririm." Çocuklar bu çekici teklife karşı koyamazlar. Ertesi gün kralın yasağına karşı gelerek ona haber vermeden adaya gelirler ve askerleri atlatıp gizlice Völund'un yanına gitmeyi başarırlar. Völund kocaman bir sandığı açıp onlara içinde parıl parıl parıldayan mücevherler gösterir. Çocuklar hayran kaldıkları bu takılara daha yakından bakmak için eğildikleri anda tak! Völund sandığın kapağını sertçe üstlerine kapatır. Çocukların kafası kopar. Sandığın içi, kralın Völund'a zorla yaptırdığı o mücevherlerin üstü hep çocukların kanıyla kaplanır. Völund, kral ve kraliçeye çok acı bir intikam planı hazırlamıştır. Çocukların kafa taslarını gümüşle kaplayıp içki kaseleri yapar. Göz bebeklerini değerli taşlarla birleştirerek kraliçeye takılar yapar. Çocukların dişlerindense kralın yüzüğü verdiği kızına broşlar yapar. Çocukların cesetlerinden geri kalanları da toprağa gömer askerlere çaktırmadan. Kral ve ailesi Völund'un gönderdiği hediyeleri bayıla bayıla kullanırlar. Kafa tasları kaselerden içki içerler ve takıları takarlar. Ancak ortadan kaybolan prenslerin akıbeti giderek herkesi endişelendirmeye başlar. Her yerde onları ararlar ama bulamazlar. Kral ve kraliçe üzüntüden perişan haldedir. Bu sırada kralın kızı babasının kendisine verdiği, Völund'un yaptığı o yüzüğü bir şekilde çatlatır. Babasına söylemeye cesaret edemediği için o da gizli gizli adaya Völund'a yüzüğü tamir ettirmeye gider. Völund onu da çok hoş karşılar. "Tabii yüzüğü onarırım. Siz bu sırada bir şeyler için beklerken," der. Ve ona çok güçlü, çok sert bir içki verir. Kız içkiyle sarhoş olur ve sonunda sızar. Kız kendinde değilken Völund ona tecavüz eder. Maalesef ki Völund bir Erol Taş'a dönüştü. Hikayenin bir versiyonuna göre bir gün Völund'un Valkyrie eşi ona geri döner ve bu adaya gelip ona yardım eder. Völund onun kuş tüyünden pelerini giyerek bir kuş kılığına bürünür, saraya gider, çitlerin üstünde durur ve uykusuz perişan halde dolaşan Kral Nidud'u görür. Ona alaycı bir şekilde seslenir. "Kara kara düşünerek aradığın oğulların öldü. Hem de ölümleri hayatını mahvettiğin Völund'un elinden oldu," der. Kral bu kuşun dediklerine inanamaz. "Ne saçmalıyorsun sen? Öldüklerini nereden biliyorsun? Völund ne yapmış?" diye ard arda sorular sorar. Kuş cevap verir: "Völund onların kafasını kopardı. Kafa taslarından size içki kasesi yaptı. Gözlerinden kraliçeye takılar, dişlerinden kızına broşlar yaptı." Kral dehşete kapılır. Adeta dili tutulur. Kuş devam eder: "Üstelik Völund kızını da lekeledi. Kızın şimdi karnında Völund'un bebeğini taşıyor." Sonra acı acı gülerek uçup gider. Dehşete düşen kral kuşun dediklerini test etmek için kızını yanına çağırtır ve adaya gidip gitmediğini sorar. Kız üzüntüyle "Evet" der. "Bir saatlik korkunç bir süreydi. Ona karşı koyacak gücüm yoktu." Kral mahvolur. İşte şimdi yıkılma sırası kraldadır. Völund intikamını almıştır. Bu hikaye hem korkunç hem acıklı bence. Öncelikle çok yetenekli birinin yeteneklerinden faydalanmak isteyen açgözlüler tarafından esir alınması, sonra da iyice etkisiz hale gelsin diye ayaklarının kesilmesi ve bir adada yalnız başına köleliğe mahkum edilmesi çok üzücü ve çok korkunç. Tabii sonrasında Völund'un çocuklara yaptıkları da çok korkunç ama onun yaşadıklarını yaşayan kim yani herhangi bir şekilde intikam almak istemez ki? Kim yıllar boyu gece gündüz her dakika kaçış ve intikam hayali kurmaz ki? Üstelik eşi onu terk etti diye üzülüp evde mesleğini yapmaya kendini adamış ve onun geri dönmesini beklemekten başka hiçbir şey yapmayan, kimseye bir zararı olmayan duygusal bir adamı ne hale getirdiler? Yani iyi insanların da bir sınırı var tabii. Peki siz intikam hakkında ne düşünüyorsunuz? İntikam haklı bir duygu mu yoksa anlamsız bir şey ve olgunlaşmamış bir psikolojiyi mi gösteriyor? Bu bölümün duyuru postunu Instagram'da yayınladığımda altına fikirlerinizi yazarsanız görmek isterim. İkinci efsanemize geçmeden kısa bir mola verip size bölüm sponsorumuz Koçtaş.com.tr'den bahsetmek istiyorum. Şimdi evlerde Koçtaş.com.tr moda. Koçtaş.com.tr çeşitli kategorilerde artık yüz binlerce ürün ve Koçtaş güvenceli yüzlerce satıcısıyla evinize güzellik katıyor. Koçtaş garantili nakliye ve montaj hizmeti, ödeme kolaylığı ve çeyrek asırlık Koçtaş güvencesiyle sizleri bekliyor. Siz de hemen Koçtaş.com.tr'ye gelin, evinizde modayı keşfedin. Şimdi diğer hikayemize geçelim. 2. Bitmeyen Hyenik Savaşı. Kral Hogni'nin Hild adında bir kızı vardır. Bir gün bu kral diğer krallarla buluşmak için kentten uzaklaştığında Hedin adındaki başka bir kral onların kentini yağmalar ve prensesi kaçırır. Antik dönemde kuzey ülkelerinde bunlar çok doğal çünkü verimli araziler az olduğu için tarım az yapılıyor. Hayvancılık dışında pek geçim kaynağı yok. Bir de yapabilenler, imkanı olanlar biraz ticaret yapıyorlar. Ama genel olarak bir ülkenin gelir kaynağı başka ülkeleri yağmalamakla sağlanıyor. Ki bu hikayedeki iki kral aslında akraba. Yani akrabalık bağları bile kralların birbirlerine ihanet etmelerine ve birbirlerinin mallarına göz dikmelerine engel olmuyor. Kral Hogni kentine olanları ve kızının esir alındığını öğrenir öğrenmez yola çıkar ve Kral Hedin'in ordusuyla karşı karşıya gelir. Ama savaş başlamadan önce Kral Hedin Hogni'nin kızını onun yanına gönderir. Hild babasına gelip Kral Hedin'in barış şartlarını sunar. Eğer Kral Hogni bu şartları kabul ederse savaş olmayacak, kan dökülmeden anlaşma sağlanacak. Ama kabul etmezse kızı Hild dahil sahip olduğu her şeyi riske atmış olacaktır. Ama Kral Hogni kabul etmemeyi tercih eder. Bu şartları kabul etmek gururuna dokunuyordur. Savaşacakları yere mevzilenirler. Kral Hedin tekrar bağırır. Hogni iyi düşün, şartları kabul et der. Ayrıca ona bir yığın altın teklifi de yapar. Ama Kral Hogni kabul etmemeye kararlıdır. Artık çok geç. Cücelerin yaptığı güçlü kılıcım Dainsleif'i çoktan çektim. Bu kılıç kınından çıktığında kan talep eder. Birinin canını almadan yerine geri konulamaz der. Bu mitolojide cücelerin veya elflerin yaptığı böyle ilginç büyülü kılıçlar vardır. Bunlar çok güçlü ve keskin kılıçlardır. Ama aynı zamanda kılıcın da iradesi vardır. Tıpkı Yüzüklerin Efendisi serisindeki yüzüğün iradesinin olması gibi. Hani orada da yüzük asıl sahibi olan Sauron'a gitmeyi arzuluyor ve kendisini parmağına takanları etkiliyordu ya. Onun gibi burada da bu büyülü kılıçlar. Eğer biri onları kınından çıkarırsa mutlaka bir can almak isterler. Olaylar öyle bir şekilde gelişir ki biri mutlaka ölür. Hikayeye devam edelim. Hedin cevap verir. Kılıcınla övünmen bu savaşın sonunda zaferle de övüneceğin anlamına gelmez. En iyi kılıç efendisini yarı yolda bırakmayan kılıçtır der. Böylece son sözler söylendikten sonra savaş başlar. Tüm gün sürer. Gece krallar gemilerine dinlenmeye çekilirler. Prenses Hild o karanlıkta gizlice savaş alanına gider ve büyü yaparak ölen savaşçıların hepsini tek tek canlandırır. Burada hikayede sadece babasının savaşçılarını diriltir demiyor. İlginç bir şekilde kız ölen tüm savaşçıları canlandırır. Böylece ertesi sabah hala savaşacak iki ordu olur. Savaş aynı şekilde devam eder. Akşam olunca Hild yine savaş alanına gider, yine ölenleri diriltir ve savaş devam eder. Bu döngü günlerce, aylarca hatta yıllarca devam eder. Efsaneye göre bu savaş kıyamet günü Ragnarok'a kadar devam edecektir. O yüzden bu savaş bitmeyen Hyenik Savaşı olarak bilinir. Hikayenin başka versiyonları da var. Sonra anlatacağım başka bir kahraman hikayesiyle de karıştırılarak anlatılıyor bazen. Ama ben size bir Norveç ortaçağ tarihçisi olan Peter Andreas Munch'ın edebi metinlerden çevirerek anlattığı versiyonu anlatıyorum. Bu arada kralın kızının niye böyle bir şey yaptığını ben de anlamış değilim. Canı savaş istiyor gibi garip bir hareket değil mi? Onun bir Valkyrie olduğunu söyleyen mitler de var. Eğer öyleyse onun sürekli savaş arzulaması ve ölen savaşçıları diriltecek büyüler yapabilmesi hikayenin akışında olağan tabii. Ve bu bölümdeki sonuncu hikayemize geçelim. 3. Tirfin Kılıcı. Öncelikle söyleyeyim, bu hikaye öncekilerden daha uzun ve karmaşık. Daha doğrusu karmaşık değil de yılan hikayesi gibi uzuyor ve bir olay diğerini tetikliyor. O yüzden dikkatli dinleyip kendinizi hikayenin akışına bırakınız. Hani bir önceki bölümde Dainsleif Kılıcı gibi büyülü başka kılıçlar da var demiştim ya. İşte onlardan biri de Tirfin Kılıcı. Bu kılıç iki cüce tarafından yapılmıştır. Yapılış hikayesi şöyle. Hatırlarsınız, cüceler gün ışığını görürlerse taşa dönüşüyorlardı. O yüzden güneşe yakalanmamak için dağların iç kısımlarında, yerin derinliklerinde filan saklanırlar. Kolay kolay dışarı çıkmazlar. Ama bir gün Odin'in torunlarından cesurluğuyla bilinen Kral Svarflami, iki cüceyi yaşadıkları kayanın dışında yakalamayı başarır ve onları esir alır. Sonra tehdit eder. Ya bana hiç ama hiç paslanmayacak, hep zafer getirecek ve demiri bile bir kağıt gibi kolayca kesen kabzası altından bir kılıç yaparsınız ya da sizi burada tutarım ve gün ışığıyla canınızdan olursunuz. Cüceler bu kılıcı yapmayı çok isteksizlerdir ama içlerinden biri canından olmamak için kılıcı yapar. Svarflamia'ya verir. Ama cüceler böyle istemedikleri bir şeyi yapmaya zorlandıklarında mutlaka yaptıkları şeyi lanetlerler. Önceki bölümlerde de bahsettiğimiz Anvaronat adlı yüzüğü hatırlayın, o da öyle olmuştu. İşte burada da kılıcı Svarflamia'ya verdikten sonra şöyle bir lanet savururlar. Kılıcın ne zaman kınından çıksa bir adamın canını alacak. Ek olarak bu kılıçla 3 alçakça şey yapılacak ve senin ölümünü de bu kılıç getirecek. Svarflamia duyduklarıyla sinirlenerek kılıcı cücelere doğru savurur ama cüceler çoktan kaçmayı başarmışlardır. Zaman geçer. Svarflamia bu kılıçla savaş meydanlarında çok zaferler kazanır. Birebir düellolarda da çok adam öldürür bu kılıç sayesinde. Bir gün Angrim adındaki başka bir Viking, Svarflamia'nın topraklarını yağmalarken ona yakalanır. Bu Angrim, Vikinglerde Berserk denen bir topluluğun üyesidir. Berserkler, kuzey ülkelerinde bulunan savaşçı bir topluluktur. Ama öyle sıradan savaşçılardan değil, o kadar vahşilerdir ki bir savaş veya ikili mücadele sırasında adeta deliye döndüklerini, cinnet geçirdiklerini filan sanırsınız. Onların bir savaşta hangi safta bulunduğu durumun gidişatını değiştirebilir. Zaten ünleri öyle yayılmıştır ki onların adının geçmesi dahi karşı tarafı endişelendirmeye yeter. İşte Kral Svarflamia'nın topraklarına saldıran Angrim de böyle bir berserktir. Svarflamia onu öldürmek için kılıcı Tyrfing'i çeker. Angrim'e savurur ama kılıç elinden kayıp toprağa çakılır. Angrim kılıcı alır ve Svarflamia'yı ortadan ikiye ayırır. İşte cücenin lanetinin bir kısmı gerçekleşmiştir. Svarflamia'nın ölümü bu kılıçla olmuştur. Angrim öldürdüğü kral Svarflamia'nın yerine geçer ve onun güzel kızıyla evlenir. Bu da kız için ne acı bir şeydir değil mi? Adam babanı öldürmüş ama güç onda. Yani ya onunla evleneceksin ya da muhtemelen canından olacaksın ya da işkence göreceksin. Neyse evlenirler ve 12 erkek çocuk dünyaya getirirler. Bu çocuklardan hepsi güçlü ve yetenekli savaşçılardır. Onları da babaları gibi birer berserk olarak yetiştirirler. Bu çocuklar savaşa o kadar açlardır ki arada savaş özlemleri ağır basar, öfkeleri çok yükselir. Böyle anlarda durduk yere kendi adamlarını bile öldürebilirler. Ya da öfkelerini insanlardan çıkarmak istemiyorlarsa kendilerini kayalıklara veya ormana vururlar. Hırslarını taşlardan veya zavallı ağaçlardan çıkarırlar. Bu vahşiliklerinden dolayı çevre krallıkları da korku salarlar. Kimse kolay kolay onlara ters düşmeye cesaret edemez. Yalnız bu öfkeli çocuklardan biri öne çıkıyordur. En büyük çocuk Angatri. Babasının kral Svarflamia'yı öldürerek ele geçirdiği kılıç Tyrfing kendisine miras kalır. Paganların Noel'e eşdeğer Yuletide adlı bir festivali vardır. O tarih gelince askerler içi su dolu kaseleri tükürerek veya o suda bir yerlerini yıkayarak bağlılık yemini ederler. Angatri, Uppsala kralının kızıyla evlenmek istiyordur. Uppsala paganların önemli bir kutsal kenti hatırlarsınız. Angatri askerleriyle beraber gider, niyetini Uppsala kralına iletir. Ancak kralın kızıyla evlenmek isteyen sadece o değildir. Krala ve onun hükümdarlığına önemli hizmetlerde bulunmuş Hjalmar adlı başka bir adam da aynı kızla evlenmek istiyordur. Kararı kıza bırakırlar. Bakın her ne kadar antik dönem erkek egemenliği de olsa bu toplumda kadının varlığı bir yere kadar tanınıyor. Kız Hjalmar'ı seçer. Ancak Angatri buna çok bozulur. Hjalmar'a meydan okur. Gelecek yaz bir adada karşı karşıya gelmek üzere sözleşirler. Bakın babası evlenme kararını kıza bıraktı. Kız da Hjalmar'ı seçti. Ama yine de Hjalmar Angatri'nin meydan okumasını kabul ediyor. Çünkü bunu onur meselesi haline getiriyor. İnsanlar Hjalmar Angatri'den korktu desinler istemiyor. Yalnız bu düello günü gelene kadar Angatri bir kontun kızı olan Svava ile evlenir. Ama yine de ertesi yaz düelloya gider. Yani evlendin ya zaten bir adam. Hala niye milletin sevgilisi eşi için düellolara giriyorsun değil mi? O yaz denilen yerde karşı karşıya gelip savaşırlar. Çok detaya girip uzatmayacağım. Sonuç olarak Hjalmar Angatri'yi öldürür. Kendisi de bir tepenin üstünde beti benzi atmış şekilde duruyordur. Soranlara şöyle seslenir. 16 yaram var, zırhım delindi ve tir kılıcı kalbime saplandı. Parmağımdaki yüzüğü alıp sevgimin bir nişanesi olarak sevgilime ulaştırın. Son sözlerini söyledikten sonra olduğu yere yığılır. Onun ölüm haberini alan sevgilisi de üzüntüden hastalanıp ölür ve ikisi beraber İsveç'te gömülürler. Angatri ise hemen o savaşın olduğu adada kılıcı Tyrfing'le beraber gömülür. Bakın hikayenin bu kısmında yetenekli ve lanetli bir kılıç bir süre etkisiz hale getiriliyor. Yüzüklerin Efendisi'nde de bu patern vardı. Yine Yüzüklerin Efendisi'nde olduğu gibi o kılıç oradan bir şekilde çıkacak ve işler sarpa saracak tabii. Hikayenin o kısmı da şöyle. Angaçin'in Svava'dan bir kızı vardır. Hervor adındaki bu kız güzel olmasının yanında çok cesurdur. Savaş becerileri yüksektir. Hervor'un bir hayali vardır. Babasının öldüğü adaya gidip mezarından ünlü kılıç Tyrfing'i çıkarmak. Bunun için erkek kılığına girip bir Viking grubuyla yelken açar. Adaya yaklaştıklarında diğer Vikingler karaya ayak basmak istemezler çünkü o savaştan beri bu adada kötü ruhların, hortlakların dolaştığına inanılıyordur. Burası lanetlidir. Ama Hervor bunlardan korkmayacak kadar cesurdur. Adaya çıkıp babasının mezarını ararken gerçekten kötücül işaretlerle karşılaşır. Rahatsız edilmeye çalışıldığının farkındadır ama devam eder. Tepeler alevler içinde yanıyordur. Yine de yılmaz. Alevlerin içinden geçip babasının ruhuna seslenir. Angaçri dirilir ve ölüleri bu şekilde uyandırıp rahatsız etme cüretini gösterdiğin için aklını kaçırmış olmalısın diye ona kızar. Hervor, ben senin tek çocuğunum, kılıcını miras olarak almaya geldim der. Angaçri, kılıç bende değil, git buradan diye bağırır. Ama Hervor kararlıdır. Kılıcı bana verene kadar buradan gitmem ve size de rahat vermem diye Angaçri'yi ya da onun ruhunu her neyse tehdit eder. Kız da gerçekten deli yani, bir ölüyü tehdit etmek nedir? Angaçri daha fazla mücadele etmez. Kılıcı kıza gösterir. İşte omuzlarımın altında alevle sarmalanmış şekilde duruyor. Al ama ona dikkat et. Çünkü tüm yakınlarını yok edecek. Tanıdığım hiçbir kadın onu almaya cesaret edemez der. Hervor, senin ateşinden korkmuyorum der ve o anda kılıç kendiliğinden sıçrayıp kızın eline atlar. Kız büyük bir mutlulukla kılıcı incelerken babası Angaçri içine doğan kötü kehaneti tekrarlar. Bu kılıç tüm yakınlarını yok edecek. Ama Hervor umursamaz. Tüm Norveç'e hakim olmaktansa bu kılıca sahip olmayı tercih ederim. Teşekkürler baba. Angaçri'nin son sözlerini şöyle bir şiirden dinliyoruz. Hialmar'ın felaketini uzun yıllar saklayasın. Uzun yıllar elinde tutasın. Onu dikkatle savurasın. Kenarlarına dokunmayasın. Zira insanların başına gelebilecek tüm kötülüklerden daha kötü bir zehir vardır kenarlarında. Elveda kızım. 12 adamın yaşamı senin ellerinde duruyor. Burada Hialmar'la yaptığı düello da kendisiyle beraber ölen kardeşlerini kastediyor. İnanır mısın bilmem ama Angrim kardeşlerinin sahip olduğu tüm iyi şeyler, güç ve cesaret hepsi artık geride kaldı. Bu sözlerden sonra Hervor oradan ayrılır, kıyıya geri döner ama tekne yerinde yoktur. Çok cesur oluşlarıyla bilinen Vikingler bu lanetli adadan korkup kaçmışlardır. Hervor başka bir tekne bulup Kral Gudmund'u ziyaret eder. Yine bir erkek kılığında tabii. Kral Gudmund yaşlıdır ve artık yönetimi yavaş yavaş oğlu Hof'un da devrediyordur. Hervor burada krala arkadaşlık yapar, iyi vakit geçirir. Bir gün kralla satranç oynarlarken kralın adamlarından biri kenarda duran kılıç Tyrfing'i kınından çıkarır. Bunun üstüne Hervor hemen olduğu yerden sıçrar, kılıcı kapar ve adamı öldürür. Çünkü kılıç bir kez kınından çıktı mı bir can almadan rahat durmayacaktır. O yüzden başkasına bir şey olmasın diye Hervor adamın canını alır. Bu olaydan sonra Kral Gudmund ve oğlu Hofund'un gönlü Hervor'u cezalandırmaya el vermez ama onun kentten gitmesini isterler. Hervor başka Vikinglere katılıp seyahat eder ama sıkılınca dedesinin yanına gidip genç kız kimliğiyle hayatına devam eder. Bu sırada güzelliği dillere destan olmuştur. Kral Gudmund'un oğlu Hofund da daha önce erkek kılığında gördüğünden habersiz bu kızı görüp beğenir ve evlenmeye ikna eder. İki erkek çocukları olur. Birine Hervor'un babası Angaçri'nin ismini verirler, diğerine Hydrek ismini. İkisi de güçlü, yakışıklı, uzun boylu, dikkat çeken çocuklardır. Ama karakterleri çok farklıdır. Angaçri kibar, Hydrek ise daha hırslı ve öfkelidir. Babalarının gözdesi Angaçri, annelerinin gözdesi ise Hydrek'tir. Zaten anne Hervor tüm yakınlarının Tyrfing kılıcıyla ölmesini bile umursamayan bir savaşçıydı biliyorsunuz. O yüzden kendini Hydrek'e daha yakın hissediyor olabilir. O yüzden de kılıç Tyrfing'i Hydrek'e armağan eder. Bir de daha onlar küçükken Hydrek'i bilge bir savaşçı olmasıyla bilinen Gisur'a evlatlık verirler. Herhalde Hydrek'in savaşçı yönünü daha da geliştirmek içindir. Bir gün babaları Kral Hofund büyük bir ziyafet verir. Ama ziyafete ne oğulları Hydrek'i ne de ona bakan savaşçı Gisur'u çağırırlar. Hydrek buna çok bozulur. Bile bile ziyafete davetsiz misafir olarak gider. O gider gitmez ortamda bir gerginlik oluşur. Hydrek de gıcıklığına iki adam arasında bir gerginlik yaratır. O kadar ki sonunda bu adamlardan biri diğerini öldürür. Kral Hofund tartışmayı alevlendiren oğlu Hydrek'i suçlu bulur ve onun kenti terk etmesini ister. Babasına giderek daha fazla içerleyen Hydrek onu üzüp hırsını almak için kuduruyordur. O yüzden annesinin hediyesi kılıç Tyrfing'i çeker, kardeşini öldürür. Hani kılıcı ilk teslim ederken cüce demişti ya, bu kılıçla üç alçakça şey yapılacak diye. İşte o üç alçakça şeyden ilki gerçekleşmiştir. Kardeş kardeşi öldürmüştür. Babası Hayrek'e ne kadar kızgın da olsa evlat sonuçta diyerek ona bazı öğütler verir. Bak eğer bu öğütlerimi dinlersen daha iyi bir kaderin olabilir der. İşte o öğütler şunlar. 1- Meşru beyine, yani efendi köle anlamında, beyine yanlış yapan bir adama asla yardım etme. 2. Yeminli kardeşini, yani silah arkadaşı falan da olabilir bu. Yeminli kardeşini öldüren adama asla ama asla huzur verme. 3. Ne kadar yalvarırsa yalvarsın, kendi akrabalarını ziyaret etmek isteyen eşine çok sık izin verme. 4. Hanımınla çok geç saatlere kadar oturma ya da ona büyük sırlarını söyleme. 5. Eğer acelen varsa en iyi atınla yola çıkma. 6. Kendinden yüksek rütbeli bir adamın çocuklarına koruyucu babalık yapma. 7. Konuklarını asla ama asla bir şakayla karşılama. 8. Olan şeyler için kılıç tirfingi sorumlu tutma. Ama Haydek umursar mı dersiniz? Tabii ki umursamaz. Bu öğütler bir kulağından girer, diğer kulağından çıkar. Senin öğütlerine karnım tok diye tersler babasını. Çünkü çocukluğundan beri babasının hep ayrımcılık yaptığını, kardeşini sevdiğini, kendisini sevmediğini düşünerek büyümüş bir çocuk o. Babasına aşırı tepkili ve ayrıca onun iyi niyetli olduğuna da inanmıyor. O yüzden bırakın bu öğütleri dinlemek, onun dediğinin tam tersini yapmak için adeta yanıp tutuşuyordur Haydrek. Eminim psikolojide bunun bir adı vardır. Neyse, oradan ayrıldığında bir Viking topluluğuna dahil olur. Bir gün iki adamı ölümden kurtarır. Adamların çok gaddar olduğunu fark eder. Sonradan anlar ki adamlardan biri beyine ihanet etmiş, diğeri de yeminli kardeşini öldürmüştür. Babasının öğütlerinden birkaçını hemen çiğnemiş olur Haydrek. Sonra da Viking krallarından biri olan Kral Harald'ın topraklarını yağmalayan iki kontu öldürür ve krala hizmetlerini sunar. Tabii kral bundan çok memnun kalır. Haydek'i seve seve hizmetine alır. Haydek burada savaşçı ve hırslı yönü sayesinde çok hızlı ilerleme kaydeder. Kralın iyice gözüne girer. Kral da onu güzel kızı Helga ile evlendirir. Bakın Helga klasik bir Alman ismi değil mi? İskandinavya'da ta antik dönemde kullanılan bir isimmiş. Zaten Almanlar bu kültürle çok etkileşime girmişler tarihte. Neyse, Haydek ve Helga'nın bir erkek çocukları olur. Çocuğa Haydek'in kendi elleriyle öldürdüğü kardeşi Angantyr'in adını verirler. Tesadüfe bakın ki aynı zamanda yaşlı kral Harald'ın da Halfdan adında bir çocuğu olur. Zaman geçer, kentte kıtlık baş gösterir. Ne yapsalar ne etseler de bir türlü çözüm bulamazlar bu kıtlığa. Sonunda kahinlere danışırlar. Kahinler tanrılarla konuştuklarını ve tanrıların kıtlığı def etme karşılığında o toprakların en asil kanına sahip gencinin kendilerini kurban edilmesini istediğini söylerler. Bu Yunan mitolojisinde de çok sık karşılaştığımız bir durum biliyorsunuz. Bu durumda en asil kişi kralın çocuğu yani Halfdan diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama Kral Harald asıl Hayrek'in doğuştan asil olduğunu, çünkü kahraman ve asil anne babalara sahip olduğunu, dolayısıyla onun oğlu Angantyr'in kendi oğluna daha asil olduğunu iddia eder. Bakın şu işe, normalde miras paylaşılıyor filan olsa herkes kendinin daha asil olduğunu iddia eder değil mi? İşte tanrılar kurban isteyince herkes kendi çocuğunu kurtarmak için böyle laf oyunlarına başvurur. Bu anlaşmazlığı çözmesi için bir hakem bulmaya karar verirler ve hakem olarak adaleti ve dürüstlüğüyle tanınan Haydek'in babası Hofund'u seçerler. Kendi çocukları arasında taraf tutup evinde ziyafet verdiğinde 40 kat yabancıyı bile davet ederken kendi oğlunu davet etmeyen Hofund o diyarlarda adalete düşkünlüğüyle tanınıyor. Bence hikayenin bu kısmı ilginç doğrusu. Neyse Hofund Haydrek'in oğlunun yani kendi torununun daha asil olduğunu da karar kılar ama der bu kurbandan kaçınmanın bir yolu olabilir. Bu kadar. Konuşmanın devamını bilmiyoruz. Sonra Haydrek Kral Harald'ın yanına döner ve şöyle der. Babam benim oğlumun daha asil olduğunda karar kıldı. Bu yüzden kıtlıktan kurtulmamız için onu kurban olarak sunacağım. Ama bir şartım var. Sizin her iki adamınızdan biri bana bağlılık ve sadakat yemin edecek. Kral Harald bu şartı kabul eder. Ama henüz kurban töreni yapılmadan Haydek arkasına aldığı adamları da işin içine sokarak entrika çevirmeye başlar. Kral Harald ve oğlu Halfdan arasına nifak tohumları sokar. Burada hemen akla Hürrem'in Kanuni ve oğlu Mehmet için yaptıkları geliyor değil mi? Yani benim geliyor. Neyse, kralın adamları da ikiye ayrışınca ortalık giderek gerilir. Haydek bir dedikodu yayar. Bu dedikoduya göre baş tanrı Odin kıtlığı bitirmek için Kral Harald'ı, oğlunu ve hatta bazı adamlarını dahi kurban olarak istiyordur. Gerilim iyice yükselince bir iç savaş başlar. Savaşta Kral Harald ölür, Oğlu Halfdan'ı da Hayek kılıç Tyrfing'le katleder. Savaşın sonunda hükümdarlık Hayek'e geçer. Hayek kralın, oğlunun ve savaşta ölen herkesin kanını bir törenle Odin'e adar. Eşi kraliçe Helga, babasının ve kardeşinin ve birçok kişinin öldüğü bu çirkin savaştan sonra daha fazla yaşamak istemez ve kendini asarak intihar eder. Peki bu Hayek'i etkiler mi dersiniz? Etkilemez. En sevdiği şeye, savaşmaya ve başka toprakları yağmalamaya devam eder. Hun kralı Himli'nin kızı Sifka'yı esir alır. Ondan Lod adında bir oğlu olur. Sonra tıpkı bir ergen gibi ne yapsam da babamı kızdırsam diye düşünürken Rusya'daki kral Rolag'ı oğlunu himayesi altına almak istediğini söyler. Kral bu teklifi kabul eder. Oğlu Herlag'ı onun himayesine verir. Bir gün Hayek ve Herlok ava çıkarlar ama Hayek yalnız döner. Sifka'ya şöyle der. Maalesef yanlışlıkla kılıç Tyrfing'i kınından çıkardım. Biliyorsun kılıç bir kere kınından çıktı mı birinin canını almadan durmaz. O yüzden kendime engel olamadım. Herlag'ı öldürdüm. Yani yine babasının dediklerinin aksine davranıp eşine büyük bir sır verir. Sifka bu sırrı başkalarına anlatır. Olanları duyan Rusya kralı çok öfkelenir. Ülkesinden gelip Hayek'i yakalar, ormana götürür. Tam asacakken Hayek'in adamları yetişir ve onu kurtarırlar. Meğer Hayek her şey önceden planlamış ve adamlarını bilerek pusuda bekletmiştir. Şimdi Rusya kralının yaptıklarının karşılığı olarak onun topraklarını işgal etme bahanesi bulmuştur. Tam toprakları yağmalayıp, halkı kılıçtan geçirip her şeyi de ateşe vermiştir ki Herlog'un aslında ölmediği öğrenilir. Bunun üstüne Rusya kralı Hayek'e barış anlaşması teklif eder. O da anlaşma şartlarını kabul eder, kral kızını Hayek'le evlendirir ve ona bazı topraklar verir. Maşallah Hayek de evlenmelere doyamadı görüyorsunuz. Hayek ve bu Rusya prensesinin bir kızı olur. Ona annesi Hervor'un adını verir. Sonra da savaş yağma işlerini bırakıp kendini hukuk ve adalet sağlamaya adar. İlginç bir şekilde o savaş için kuduran öfkeli adam yaşlanınca adalet timsali birine dönüşür. Kanunlar koyar, sivil çatışmaları yasaklar, toplum içinde yaşanan sorunları çözmeleri için 12 bilge adamı yargıç olarak seçer. Biri yanlış bir şey yaparsa bu yargıçlar tarafından yargılanacak ve kendini savunabilecektir. Ama şöyle ilginç bir kural daha var. Eğer suçlu bulunan kişi Hayek'in bilemeyeceği bilmeceler sormayı başarırsa cezadan kurtulabilir. Tam adam uslanıyor, adalet timsali oldu diyorsunuz ki ülkeyi onun oyun alanına dönüştürüyor. Bilmeceyle cezadan kurtulmalar falan. Bir gün Gestumblinde adında bilge bir adam kralın hoşuna gitmeyecek sözler sarf edince bu 12 yargıcın ve Hayek'in huzuruna çağırır. Ama öncesinde adam Odin'den bu konuda yardım istemek için ona kurban eder. Bir akşam Odin adama görünür ve merak etme senin kılına girip o heyetin karşısına ben çıkacağım der. Gerçekten de duruşma günü geldiğinde adam bir yere saklanıp olan biteni uzaktan izler. Odin adamın kılığına girip heyetin karşısına çıkar. Ona cezadan kurtulmak için krala bilmece sormak isteyip istemediğini sorarlar. O da istemediğini söyler ama ısrar ederler ve bilmece yarışı başlar. Gestumblinde kılığındaki Odin Hayek'e sorar. Evden çıktım yola. Yoldayken bir sürü yol gördüm. Altımda yol, üstümde yol. Her yanımda yollar vardı. Hayek cevaplar. Üzerinden kuşlar uçuyordu, altında balıklar yüzüyordu. Yani üstünde yürüdüğün yol bir köprüydü. Cevap doğrudur. Odin yine sorar. Dün gece içtiğim içecek neydi? Ne su, ne şaraptı, ne likör, ne biraydı. Yemek filan da değildi ama susuzluğumu dindirdi. Hayek cevaplar. Güneşin altında yürüdün, dinlenmek için gölgelere oturdun. Vadilere çiğ düştü, işte o çiğleri yudum yudum içtin, damağını serinlettin. Cevap doğrudur. Odin yine sorar. Birinin hükmü altında faraziye öne çıkan ikilinin adı nedir? Birlikler gönderir bir oraya bir buraya evi korusunlar diye. Hayek cevaplar. Beyaz Şah ve Siyah Şah. Yıllar boyu neşeyle satranç oynarlar. Birlikleri bir sepette uyum içinde yatar. Meydana çıkınca ise savaşır. Cevap doğrudur. Odin yine sorar. Dördü yürüyor, dördü aşağı doğru asılı duruyor. İkisi yolu işaret ediyor, ikisi köpeklere karşı koruyor. Biri arkadan geliyor, hem de her zaman, çoğu zaman kirli. Hayek cevaplar. Bu hayvanı sen de çok iyi biliyorsun. İlk dörtlü ayakları, sonraki dörtlü memeleridir. Boynuzlarıyla kendini savunur, kirli kuyruğu hemen arkadan takip eder. Cevap doğrudur. Odin yine sorar. İkisinin toplam üç gözü, on ayağı vardır. Fakat kuyrukları tektir. Gezerler bu şekilde her yanı. Hayek cevaplar. Odin, binmiş atı Sleipnir'i sırtına, bir göz kendinde, iki göz atında. İki bacak kendinde, sekiz bacak atında. Kuyruksa yalnız atında. Cevap doğrudur. Odin yine sorar. Peki öyleyse söyle bakalım. Odin neler fısıldamış odun yığınlarının üstüne yatırdıkları Balder'in kulağına? Odin bu numarayı bir kere daha yapmıştı. Bu sorunun cevabını yalnız kendisi bildiği için arada kullanıyor bunu. Hayek öfkelenir. Senin bu yaptığın rezillik, gevezelik, şaklabanlık, saçmalık. Bu söylediğinin cevabını senden başka kimse bilmez diye bağırır. hırsla kılıcı Tyrfing'i kınından çıkarıp Odin'e savurur ki tam o anda Odin bir doğana dönüşerek uçup gider. Kılıç doğanın yalnızca kuyruğunu koparmayı başarmıştır. Bu yüzden o günden beri doğanların kuyruğu kısadır. Odin oradan uzaklaşırken şöyle bağırır. Sözünden döndüğün ve bana kılıç çektiğin için ölümün en sefil kölelerin elinden olacak. Çok geçmeden Kral Heidek bir gece yatak odasına gizlice sızan 9 kölesi tarafından öldürülür. Hem de kendi kılıcı Tyrfing'le. Böylece cücenin laneti tamamlanmış olur. Kılıçla yapılacak 3 alçakça şey de olmuştur. Köleler efendilerini kendi kılıcıyla katletmişlerdir. Kılıcın üstündeki lanet kalkar. Köleler kılıcı alıp kentten kaçarlar. Krallık Kral Heidek'in oğlu Angantre'ye geçer. Angantre ilk iş olarak babasının intikamını almak istiyordur. Onu öldüren kölelerin izini sürer ve onları bir kıyıda balık tutarken bir yandan da babasının ölümüne dalga geçerken bulur. Hepsini öldürerek babasının öcünü alır. Kılıcı da alıp geri döner. Bu başarısının şerefine büyük bir ziyafet verir. Hani Heidek'in Lod adında bir oğlu vardı ya, Angantre'nin üvey kardeşi. Hikayenin bu kısmında o da devreye giriyor. Lod gelip Angantre'den babasının mirasını ister. Çok ters bir üslubu vardır. Karnımızı doyurmaya değil, hakkımız olan mirası istemeye geldik. Heidek'in tüm varlıklarının yarısını, bir ucu veya kenarı olan her şeyin, hazinelerin, ineklerin, buzağların, değirmenlerin, hizmetçilerin, kölelerin ve çocuklarının, karanlık ormanların, kustalı ağaçlığın, değerli taşların, kalenin, toprakların, insanların her şeyin yarısını istiyorum, der. Angantre her şeyin yarısını ve tabii Tyrfing'i vermeyi asla kabul etmez. Sana altın ve harç verebilirim, bir dolu mücevher verebilirim, der. Ona çok fazla değerli eşya vermeyi teklif eder, kabul etmezse kan döküleceğini ima eder. Lot bu haksızlığa ve küçümsemeye çok kızar. Dedesi olan Hun kralına gider ve ikisi güçlerini birleştirip Angantre'ye savaş açarlar. Hun ordusu ortalığı toz dumana katarak, ışıltılı miğferleriyle etrafı korku salarak saldırıya geliyorlardır. Ama çevredeki adamlar da Angantre'nin ordusuna katılıyorlardır. Savaşın sonunda Lot da Hun kralı da ölür. Angantre kardeşinin ölü bedenine şöyle seslenir. Sana mallar ve zenginlikler önermiştim. Artık ikisine de sahip olamazsın. Ne bir karış toprağın var ne de ışıltılı yüzüklerin. Kanımızda gezinen bir lanet var. Seni ölüme ben gönderdim. Meğer Nornların bize yazdığı kadar kötü bir kadermiş. Sonunda yine kader ve yine Nornlar tuşu çıktı görüyorsunuz. İskandinav mitolojisi bile arabeske bağlıyor kader işin içine girince. Görüşmek üzere.